Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Burası Ahval. Ben Yavuz Baydar. Dersimiz tarih dizisinde 24 Nisan 1915 günü, öncesi ve sonrası ile ilgili dizimizin ikinci bölümündeyiz. Nesim Ovadya'nın 2013 ve 2014'te İletişim Yayınları'ndan peş peşe iki kez basılan çalışması bu konuda bir temel başvuru kitabı niteliğinde. 600 sayfalık yaklaşık bu kitap, 24 Nisan 1915 İstanbul, Çankırı, Ayaş, Ankara başlıklı. Sakin ve nesnel bir dille belgelere dayalı olarak ne olduğunu aktarmakta bize. Ve gelelim dizimizin ikinci bölümüne. İstanbul Pera'da Elmadağ Nalbant Sokağı 16 numaralı Karavela, Karadallı apartmanında 1915 yılında Mart ayının son günlerinde bir gece. Genç ve yaşına göre oldukça tanınmış Batı Ermeni edebiyatı şairi Rupen Sevag'ın evi. Konukların bol olduğu, sohbetin değişik yönlerde cereyan ettiği her zamanki akşam toplantılarından biri. Kişilerin ilgi alanlarına bağlı olarak günlük olaylardan, edebiyattan, siyasetten bahsedilen, geceye keyif katacak miktarda şarabın da sunulduğu bir dost toplantısı. Aynı sokakta, Bitişik'teki 14 numaralı evde oturan yakın komşu ve Ermeni dilinin bir diğer ünlü şairi Taniel Varujan zaten misafir sayılmazdı. Sevag ve Varujan aynı zamanda birbirleriyle çok iyi anlaşan, birbirinin dilini iyi tanıyan iki dosttular. Bu akşamki dost meclisine takılanlar arasında sıcak ve melankolik hikayelerin ve şiirlerin yazarı Dikran Çögüryan, hikayeleri ve eleştiri yazılarıyla tanınan, aynı zamanda günlük gazete Azadamard'ın editörlerinden olan 33 yaşındaki Keam Parseyan, şiirsel konuları aşmaya çaba sarf etmesiyle dikkati çeken, samimi ve bu tarz dost meclislerine yeni gelmeye başlayanlardan Aris İsraelyan, konuşkan ve neşeli Teotik ve kadınlar arasında az rastlanacak şekilde makyajsız, cesareti ve ciddiyetiyle saygı uyandıran eşi Arşaguhi ilk dikkat çeken isimlerdi. Son aylarda artan siyasi faaliyetlerin yoğunluğu ve gürültüsü içinde yeni tanınmaya başlayan, edebiyata ilgileri giderek artan birkaç genç de vardı. Sevag'ın Alman eşi Helen de edebiyatın yoğun olarak konuşulduğu sohbete zaman zaman katılıyordu. Şiirsel sohbetin yumuşak ortamında fazla ses çıkartmayan evin iki küçük çocuğu da henüz yatmamışlardı. Daha yaşını doldurmamış küçük Şamiram, kollarını boynuna doladığı babasının kucağında sesini çıkarmadan büyükleri izlerken gözlerinde uykunun ilk belirtileri fark ediliyordu. Annesinden aldığı sarı teni ve saçlarıyla büyüleyici güzellikteki Şamiram, sessiz ve hüzünlü duruşuna rağmen kara gözlerindeki güçlü ve gururlu bakışlarıyla yine de Ermeni kimliğini ortaya koyabiliyordu. 3 yaşındaki abi Levon ise odada kendine uygun meşguliyetler bulmuştu. Rupen, askeri hekim olarak görev yaptığı Makriköy'de, yani Bakırköy'de, hastanedeki işleri uzadığından biraz geç gelmiş ve yorgunluğunu henüz üstünden atmıştı. Masanın etrafında gidip gelmeler olmasına rağmen küçük grup bundan rahatsız olmadan sohbete ve tartışmaya devam ediyordu. Rupen, askeri hekim olarak görev yaptığı Makriköy'de, yani Bakırköy'de, hastanedeki işleri uzadığından biraz geç gelmiş ve yorgunluğunu henüz üstünden atmıştı. Masanın etrafında gidip gelmeler olmasına rağmen küçük grup bundan rahatsız olmadan sohbete ve tartışmaya devam ediyordu. Tartışmaların ana konusu modern Batı Ermeni edebiyatıydı. Bir yıl öncesine kadar Lozan'da yaşayan Sevag, İsviçre'de yayımlanan Şant yani Yıldırım adlı edebiyat dergisinden aldığı Hagop Oşagan'a ait bir deneme yazısından bölümler okuyarak yorumlar aktarıyordu. Saatler ilerledikçe sessizleşen sokakta zaman zaman şüpheli silüetler beliriyor ve ardından hayalet gibi kayboluyorlardı. Sözde firari askerleri aramak bahanesiyle ansızın evlere baskınlar düzenleyen ve böylece terör estiren sivil polisler evdekilerin aklından çıkmıyordu. Duydukları bazı sesler nedeniyle konuşmalar kesintiye uğruyor, sonra yeniden devam ediyordu. Konuşmalar edebiyatta romantizm etrafında dönüyor, herkes kendi iç dünyasının ve son günlerde iyice endişelerin arttığı ortamın da etkisiyle düşüncelerini ifade ediyordu. Varujan en endişeli olanlardandı ve karamsardı. Teotik dengesini bulamamış görünümündeydi. Sevak ise daha kaygısız ve güven doluydu. Fikirlerini akıcı bir şekilde ortaya koyuyordu. Altyapısı çok iyi kurulmuş, kendi değerleri oluşmuş Batı Ermeni edebiyatı üzerinde yapılan konuşmalar, son dönemde öne çıkan ve Ermeni edebiyat severleri arasında odak olmaya başlayan edebi akımın ve bu akımın dergisi Mehyan, yani tapınak etrafında yoğunlaşmıştı. Mehyan'da öne sürülen birkaç temel noktada edebiyatı ulusallaştırma ve halka ait gelenekleri sanatsallaştırma konusunda genel bir mutabakat sağlanmıştı. Her zaman olduğu gibi saatler su gibi akıp geçmişti. Konuklardan bazıları şarabı biraz kaçırmış ve gecenin iyice ilerlemiş olması konuşmaların diğer sanat konularına geçmesine fırsat vermemişti. Duygusallığın iyice arttığı bu ortamda Varujan'ın derinden ve gerçek bir duyarlılıkla okuduğu Kızıl Toprak şiiri konukları etkilemiş, Sevak gözyaşlarını tutamamıştı. Yas dolu siyah bir peçe bütün konukları sarmalamış, düşüncelerini askıya almıştı. Hepsi Ermeni milleti için karanlıklar üretildiğinin bilincindeydiler. Aralarında bir gizli mutabakat varmış gibi sessiz kalmayı tercih ettiler. Evden ayrıldıklarında gece yarısını çoktan geçmişti. Karanlık ışıkların aydınlatmaya çalıştığı Pera Caddesi boşalmıştı. Caddede yürüyen insanlar baskıların korkusuyla, muhtemelen birbirinden şüphe eden sabit ve sert bakışlarla, hızlı bir tempoyla gidecekleri yere bir an önce ulaşmaya çalışıyorlardı. Osmanlı Devleti'nde Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle haftanın ilk iş günü olan 24 Nisan 1915 Cumartesi sabahı İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Baron von Wangenheim, Baba Ali'nin dış giriş merdivenlerini enerjik adımlarla çıkıyordu. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin en önemli müttefiki Almanya'nın İstanbul'daki sözcüsü ve politikalarının uygulayıcısı olan Büyükelçi, kendinden emin adımlarla ilerlerken son dönemin kısa bir panoraması kafasının içinden hızla geçiyordu. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa sokmak için uzun zamandır yürüttüğü çalışması, Osmanlı hükümeti içinde bulunan destekçilerinin de sayesinde birçok entrikadan sonra başarıya ulaşmıştı. Anadolu'nun doğusunda kalabalık olarak yaşayan ve Almanya'nın kontrolü altındaki bir Osmanlı Devleti'nin bu savaşın sonunda doğuya doğru genişlemesinin önündeki en ciddi engellerden biri olan Ermeniler üzerinde hükümetin giderek artan uygulamalarıyla ilgili olarak bölgedeki Alman konsoloslarından gelen raporlar sayesinde yeterince bilgisi vardı. Hükümete karşı olan Ermeni gruplarla verilen mücadelede ayar tutturulamadığı, kendi halinde yaşayan ve bu gruplarla ilgisi olmayan Ermenilerin, hatta bunların ailelerinin de kötü muamele ve uygulamalarla karşılaştığına dair haberler geliyordu. Bu gelişmeler kendisini pek etkilemese de Almanya'daki bir kısım çevreleri etkilediğini görüyordu. İnsan hakları temelli olarak ve özellikle Hristiyanlara kötü muamele yapıldığına dair Alman hükümetine yönelen eleştiriler, daha çok Anadolu'da misyoner faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlardan geliyordu. Az sayıda olmalarına rağmen çok ses çıkaran bu çevrelerden Alman hükümeti de rahatsız olmuş ve İstanbul'daki büyükelçisinden konuyu incelemesini, gerekirse Osmanlı hükümetini uyarmasını istemişti. Wangenheim haberlerden bilgi sahibi olmasına rağmen görünürde işin aslını öğrenmek üzere Dahiliye Nazırı Talat'la görüşmeye gidiyordu. Büyükelçilerin esas muhatabı hariciye olmasına rağmen hükümetin güçlü kişisi ve netice alınabilecek merciği Dahiliye Nezareti'nin başındaki Talat Bey'di. Davetsiz gelen büyükelçiye, dahiliye nezaretinin görevlisi, nazırın toplantı halinde olduğunu ve kim olursa olsun rahatsız edilmemesi için talimat bulunduğunu bildirdi. Büyükelçi zaten formalite olarak gördüğü bu ziyaretten boş dönecek olmaktan pek etkilenmemişti. Ama nezaret görevlisi büyükelçiye Van'da bir ayaklanma çıktığını ve muhtemelen içerideki toplantının bununla ilgili olduğunu söyledi. Büyükelçi, sözü edilen Van ayaklanmasının Ermenilerle ilgili olduğunu da biliyordu. Geçmişte Ermeni ayaklanması sözünün ardından Ermenilere karşı girişilen baskılar ve katliam boyutundaki uygulamalar gelirdi. Büyükelçi nezaretten ayrılmadan Talat Bey'e bir mesaj bırakma ihtiyacı duydu. Bir Hristiyan katliamına yol açmadan disiplinin sağlanacağını ümit ederim. Alman Büyükelçisi Babıali'den ayrılırken içeride devam eden toplantıda alınan kararlar Osmanlı Devleti için gerçekten çok önemli ve yeni bir sorunlu dönemi başlatır nitelikteydi. Gerçekte daha önceden İttihat ve Terakki Merkez Yönetimi içinde bir süreç halinde çizilen bu yol haritası Anadolu'nun Türkleştirilmesi planıydı. Kaybedilen toprakların Dünya Savaşı sayesinde geri kazanılması umudunun gerçekleşmeyeceğini açıkça ifade eden İttihat ve Terakki Yönetimi, bir geri çekilmenin ve ayaklarını sağlam topraklara basmanın stratejisini geliştirmişti. Bu sağlam topraklar Anadolu topraklarıydı. İttihat ve Terakki Yönetimi batıya doğru genişlemenin lafını etse de bunun ham bir hayal olduğunu, gerçekleşebilecek hayalin doğuya doğru genişlemek olduğunu idrak etmeye başlamıştı. O halde sağlam zemin Anadolu toprakları olmalıydı. Ve burası Müslümanların dışındaki unsurlardan arındırılıp Türkleştirilmeliydi. Evin içindeki yabancılar ev dışına çıkartılmalıydı. Aslında bu konuda gerekli adımlar bir süreden beri atılmaya da başlanmıştı. Osmanlı aleyhine tutum ve davranışları görülen ve etnik kökeni Türk olmayanların tutuklanması, yurt dışına sürgün edilmesi giderek toplu sürgünlere dönüşmüştü. Arnavutların sürgün edilmesinden çıkartılan dersi, İttihat ve Terakki'nin Rumları da Bulgarlar, Sırplar ve Arnavutlar gibi sınır dışı etmeyi planladığını ifade eden İstanbul Emniyet Müdürü Bedri Bey itiraf ediyordu. Bu itirafın yapıldığı sırada Ege kıyılarında yaşayan 100 binden fazla Rum, 1914 yılının ilk 3 ya da 4 aylık zaman diliminde çağlar boyu yaşadıkları yurtlarından sökülmüş, Yunan adalarına ve Anadolu'nun iç kısımlarına götürülmüş, yerlerine Balkanlardan ve Kafkasya'dan gelen Müslüman muhacirler yerleştirilmişti. Rumların bu yer değiştirme işlemi sırasında bir katliama uğramamış olması, uygar dünyanın bu konuda karşı çıkmamasına ve sessiz kalmasına neden olmuştu. Biz 1914'te dış güçlerin bir şey yapamayacağını gördük ve bu bizim için önemli bir ipucu oldu diyen Emniyet Müdürü Bedri Bey, İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi sekreterlerinden birine Rumların son derece başarıyla sürüldüklerini, dolayısıyla aynı yöntemi imparatorluktaki diğer Müslüman olmayan bütün ırklara, Ermenilere, Süryanilere, Nasturilere de uygulamaya karar verdiklerini bizzat anlatmıştı. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Rumların hamisi olan Yunanistan'ın safını henüz belirlememiş olması, uluslararası dengeleri etkiler hale geldiğinden bu uygulamaya geçici olarak ara verilmesine neden olmuştu. Anadolu'nun diğer kalabalık ve sorunlu Hristiyan topluluğu olan Ermeniler için de savaş ortamında yaşanan gelişmeler, düşünülen stratejinin uygulanabilmesine uygun fırsatlar yaratmıştı. Ermeni siyasi örgütlerinin bir bölümü de savaşı fırsat bilerek Osmanlı yönetimi altında son yıllarda çektikleri sıkıntılara bir türlü çözüm üretilmemesi nedeniyle kaybolan umutlarını Osmanlı-Rus çatışmasından faydalanarak yeniden canlandırma çabası içine girmişlerdi. Hristiyanlara karşı ilan edilen cihat, ülke içinde esas olarak Ermenilere karşı mücadelenin fitilini ateşlemişti. Devlet güçleri, savaş sırasında Ermeni çetelerinin yarattığı karışıklıkları gerekçe göstererek cephesini içeride Ermeni halkının geneline karşı genişletmişti. İttihat ve Terakki Merkez Yönetimi, sorun olarak ifade edilen Ermenileri Anadolu toprakları dışına çıkartmak için kararını vermişti ve uygun ortamı adım adım oluşturuyordu. İttihatın aldığı kararın Osmanlı devlet bürokrasisi içinde hazmedilmesi için gerekli süreç işlemiş, daha radikal ve nihai sonuna varacak yaptırımlara sıra gelmişti. Ermeniler hakkında alınan tedbirlerin sonuç vermediğini ifade eden Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talebiyle dahiliye nezareti Ermenileri silahlandıran ve isyana sevk eden komiteleri kapatmak ve elebaşlarını tutuklamak üzere 14 vilayetle 10 mutasarrıflığa 24 Nisan 1915 tarihinde yayınladığı meşhur genelgeyi gönderdi. Bu genelgede Hınçak, Taşnak ve benzeri Ermeni komitelerinin kapatılması, belgelerine el konulması, liderleriyle zararlı faaliyetleri bilinen Ermenilerin tutuklanarak divanı harplere verilmesi ve bunlardan bulundukları yerlerde kalmalı sakıncalı görünenlerin uygun yerlerde toplanmaları talimatı vardı. İşte 24 Nisan 1915 günü dahiliye nezaretinde yapılan ilgili emniyet, istihbarat ve askeri bürokratların katıldığı toplantıda konuşulanlar ve tebliğ edilen kararlar aynı zamanda İstanbul için uygulamaya konulacak yaptırımları içeriyordu. Yeni bir dönemin önemli kararlarının uygulama detayları görüşülüyordu. Esasında konuşulan ve kararlaştırılan uygulamalar için gerekli altyapı uzun zamandan beri hazırlanmıştı. Dünya Savaşı patlak verdiğinde ilan edilen seferberlikle birlikte daha Ağustos 1914'te güvenlik ve istihbarat bürokrasisi Ermenilerle ilgili stratejinin planlarını ve ülke çapında toplanarak etkisiz hale getirilecek Ermenilerin listelerini hazırlamaya başlamışlardı. İstanbul Ermenileri üzerinde yapılacak uygulamayı koordine etmek üzere oluşturulan heyette Emniyet-i Umumiye Müdürü, Milli Emniyet Müdürü İsmail Can Bolat, İstanbul Polis Umum Müdürü Bedri, Yardımcısı 2. Kısım ve Kısmi Siyasi Şefi Mustafa Reşat, Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü'nün iki ayrı kısmının müdürleri Aziz ve Esat Beyler bulunuyordu. İstanbul için hazırlanan listede ileri gelen Ermeni komitecilerinin isimleri, mensup oldukları örgütler, meslekleri ve örgütteki görevleri ve haklarında yapılan işlemler konusunda detaylar bulunmaktaydı. İstanbul'da yapılacak bir operasyonda tutuklanacaklar listesinde Taşnak Sütyun, Hınçakyan, Ramgavar ve farklı komite ve cemaat mensupları yer almıştı. Bu sınıflamayı yaparken her zaman olduğu gibi İstanbul polisi her Ermeni'yi bir komite üyesi olarak görmeyi de ihmal etmemişti. Zira bu listeye göre yapılan operasyonda çok önemli oranda partili olmayan ve siyaset dışı Ermeni'nin de tutuklandığı daha sonra ortaya çıkacaktı. İstanbul polisi tarafından tutuklanması hedeflenen ve zaman içerisinde sayısı 610'a ulaşacak isimlerden 356'sı Taşnak Sütyun, 173'ü Hınçakyan, 72'si Ramgavar adlı Ermeni örgütlere ve 9 kişi de farklı komite ve cemaate mensuptu. Ermenilere karşı icraatın genel kabul görecek olgunluğa ulaşması için bu tarihten itibaren yakından takibe devam edilmiş, listeler ve planlar süreç içinde geliştirilerek güncellenmişti. Galatasaray'da İngiliz konsolosluğu duvarı dibinde bulunan belediye zabıtasına ait kulübeden, hamal başında bulunan Taşnak Sütyun Parti binası ve altındaki Azadamart gazetesi matbaasını gözetleyerek buraya giren çıkan herkesi fişleyen, takip ederek evlerini tespit eden siyasi şubeye bağlı bir başkomiser, daha sonraki yıllarda yazdığı anılarında bu çalışmalarını şöyle anlatıyordu. Burası o kadar münasipti ki komite binasının kapısını ayna gibi göstermekteydi. Her seferinde yeni bir komiteci izlenecek ve oturduğu yer tespit edildikten sonra onun takibinden vazgeçilecek, bir yenisi için aynı uygulama yapılacaktı. Zira burası genel merkez olduğu için hemen hepsi buraya geleceğine göre kısa bir sürede bunların evlerini öğrenmek zor olmayacaktı. Bu şekilde buraya gelen yüzlerce komitecinin evleri ve adları kolaylıkla tespit edilmiş oldu. Çalışmalarımız sonunda, geçen zaman 3 ayı geçti ama en azından ikametgahı belirlenen komite üyesinin adedi de 300'ü buluyordu. 1908'de anayasanın yeniden yürürlüğe girmesi üzerine açılan Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda yapılan 3 seçimde de Erzurum'dan mebus seçilen Ermeni Vartges Serengülyan, İttihat ve Terakki ile çok yakın olan Ermeni mebusların başında geliyordu. Neredeyse bütün üst yöneticiler ve hükümetteki nazırlarla iyi ilişkileri vardı. İstanbul'un önde gelen Ermenileri hakkında emniyette listeler hazırlandığına dair söylentilerin aslını öğrenmek ve görüşmek üzere Nisan ayı içinde bir gün dostu Talat Bey'i evinde şahsen ziyaret etti. Bu ziyareti İttihat ve Terakki yayın organı Tanin'de başyazar olan Hüseyin Cahit Yalçın anlatıyor. Bir sabah çok erkenden Talat daha gecelik entarisiyle kahvesini içerken bir ziyaretçi geldiğini haber verdiler. Bu taşnakların meşhur komitacısı Mebus Vartges idi. Pek cesur ve hiçbir şeyden yılmaz diye bilinen bu haşin komitacı o sabah çok endişeli görünüyordu. Ziyaretinin sebebini Talat'a anlattı. Ermeni komitalarına mensup şefleri toplayacaklar diye bir şaia çıkmıştı. Ermeni mahfilinde büyük bir heyecan vardı. Bunun aslı olup olmadığını soruyor ve kendisi için bir tehlike merhuz olup olmadığını da anlamak istiyordu. Umumi harp içindeydik. Cephe arkasındaki Ermenilerin hıyaneti hükümeti çok zor bir vaziyet içinde bırakmış, askeri harekatın emniyetini tehlikeye atmıştı. Vartges'in telaşlı sözlerini derin bir haz ve sükunet içinde dinleyen Talat, beklediği dakikanın hulul etmiş olduğunu görmekten doğan bir zevkle sakin sakin cevap verdi. Şimdi nöbet bizim Vartges dedi. Biliyorsunuz ya bana nasıl kan kusturmuştunuz. Biliyorsunuz ya bu memleketin başına nasıl bir bela açmıştınız. Talat, Balkan Harbi'nden sonra Şark hududundaki vilayetlerde sakin Ermeniler lehinde Rus çarlığının müdahalesini ima ediyordu. Rusya, Ermenistan vilayetlerinde ıslahat icrası teklifini ileri sürmüş, koskoca Türk topraklarını o muhayyel Ermenistan hudutlarına ilave ederek kendisine kolayca yutulacak bir lokma hazırlamaya kalkmıştı. Talat, Ermeni komitalarının teşvik ve teşcih ettikleri, büyük bir saadetle karşıladıkları bu teşebbüs üzerine hükümetin duyduğu ıstırapları Vartges'e hatırlattıktan sonra ''Politika bu'' Vartges dedi. ''Sırayla, şimdi kuvvet bizde. Türklüğün menfaati neyi icap ediyorsa biz de onu yapacağız.'' Vartges fena halde sarsıldı. ''Aman Talat, kıyma bana'' dedi. ''Bu kadar dostluğumuz var.'' Mukadderatın azameti altında dimdik kesilmiş olan Talat, kalbinden bütün fani insanlık hislerini sökmüş gibi adeta mahzunane cevap verdi. Bu memleket meselesi Vartges. Bunda şahsi münasebetin ve dostluğun yeri yok. Bunu sen takdir edersin. Fakat Talat, ben şimdi eski Vartges değilim. Evlendim, karım var, çocuğum var. Onlara acı. Benim için bir tehlike melhuz ise söyle bana, gideyim buradan. Talat ufak bir tereddüt dakikası geçirdi. Ruhunda samimi bir mücadele, bir fırtına kopmuştu. Nihayet merhamet ve insanlık hisleri galebe çaldı. ''Hiç durma, git!'' dedi. Ve Vartges, Talat'ın ellerini öperek yanından ayrıldı. Bilinemez ne gibi tesirlerle Vartges bir türlü İstanbul'dan ayrılamadı. Belki de bir blöf karşısında kaldığına hükmetmişti. Talat'ın ihtarına emniyet vermemeyi, Uluvvi cenabına inanmamayı hayatıyla ödedi. Olayın arka planında bir dostluk gösterisi vardı. Dahiliye Nazırı Talat Bey, 24 Nisan'dan hemen önce eski arkadaşı Ermeni mebusu Vartges'e İstanbul'u terk edip gitmesini tavsiye ediyor, sıkıntısı varsa para yardımı yapabileceğini bile söylüyordu. Belki taşıdığı sorumluluklardan, belki de Talat Bey'in sözlerini hafife almasından, Vartges yerinden kıpırdamayacaktı.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.